Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhaba, ben Eylem Yanardağoğlu. Kısa Dalga'nın dijital kültür ve dijital medyaya yakından bakan podcast serisi Dijital Saat'e hoş geldiniz. Bugün Dijital Saat'in 3. bölümünde konuklarım Pınar Dağ ve Akın Ünver ile veri meselesine biraz daha yakından bakmak istiyorum. Buyurun hep birlikte dinleyelim.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Herkese yeniden merhaba. Dijital Saat'in 3. bölümünde birazdan konuklarımla veri konuşacağız. Veri meselesi aslında eğitmenlerin, araştırmacıların, gazetecilerin, reklam ve pazarlama uzmanlarının hepsi için çok merkezi bir yere sahip ve önemi de giderek artıyor. Teknoloji şirketi olsun olmasın iş dünyasında neredeyse her alanda giderek karmaşık veri analizlerini daha iyi yapabilecek çalışanlar aranıyor. Dijital dünyada yapay zeka teknolojisi gibi yeni teknolojiler sadece bu saydığım alanlarda değil, yüksek öğretimde, sanatta ve tıp alanında da yeni birer araştırma mecrası olarak karşımıza çıkmakta. Verilerin işlenmesi, bulunması, analiz edilmesi şirketlerin en çok talep ettiği özelliklerden. Bazen bunu büyük veri ya da küçük veri gibi değişik kavramlarla duyabiliyoruz ve pazarlama uygulamalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Özellikle dijital medya kullanıcılarının bıraktığı dijital ayak izlerini ileri teknolojiler kullanarak toplanabildiğini, kaydedildiğini ve yeni iletişim stratejileri ve içgörüler elde etmek için kullanıldığını biliyoruz. Öte yandan pandemi 2020 ve 2021 yıllarında aslında hem iş dünyasına hem gazeteciliğe damgasını vurdu. Burada bir disruption yarattı. Bazı şeyleri artık eskisi gibi yapmıyoruz. Bir dijital dönüşümün içerisinden geçiyoruz. Bu dönemde de gazetecilik üzerine yapılan çalışmalarda örneğin yanlış bilginin dolaşımının geçen yıllara göre daha çok arttığı gözlemlendi. Özellikle COVID-19 ile ilgili haberler konusunda yayılan yanlış bilgiye de dikkat çeken istatistikleri, grafikleri, verileri okuyabilmek, yani veri okuryazarlığımızı ilerletebilmek daha da önemli hale geldi. Bugün Pınar Dağ ve Akın Ünver ile bu konuları biraz daha yakından ele alacağız.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Pınar Hocam hoş geldin.
Hoş buldum. Merhaba hocam.
Merhabalar. Öncelikle seni biraz tanıtmak istiyorum. Pınar da hem pek çok üniversitede büyük veri ve veri gazeteciliği gibi dersler veriyor. Aynı zamanda da Veri Okuryazarlığı Derneği kurucu üyesi. Dernek de belki pek çoğunuzun bildiği gibi aslında veriyi okuma, veriyi analiz etme, yeniden değer yaratma becerilerini kazandırmak üzere kurulmuş 2018 yılında. Derneğin önem verdiği konulardan bazıları da aslında veri okuryazarlığına, veri yönetişimine, onun alt kategorilerine dair hem bir çalışma yapma hem bir literatür oluşturma ve açık lisans, açık veri, veri etiği gibi pek çok konuyla ilgileniyorsunuz. Ben hemen sormak istiyorum Pınar'cığım, veriyi nasıl tanımlıyoruz ve günümüz toplumlarında nasıl ve neden en önemli değerlerden biri haline geldi?
Öncelikle çok teşekkür ederim tekrar bu podcast yayını için. Tabii bu soruya yani verinin tanımını yapmak hem çok geniş bir açıdan bakmamız gereken bir konu hem de aslında spesifik olarak işlenmemiş gerçek enformasyon olarak tanımlıyoruz. Yani bir aslında enformasyon parçacı fakat tek başına bir şey ifade edemediği için onu ilişkilendirmek, yorumlamak, kullanmak burada değerli hale geliyor. Ama biz veriyi mesela ölçerek, sayım yoluyla, deney yoluyla, gözlem yoluyla ya da araştırarak elde ediyoruz ve sayısal olarak elde ettiklerimiz nicel veriler ve nitel veriler olmak üzere iki türe ayrılıyor. Ama önemini tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. Her sembolik gösterimde olduğu gibi veri de aslında tek başına yani bir bilgiyle ve enformasyonla karşılaştırdığımızda soyutluluk düzeyi anlamında aslında tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir bütünlük sağlayabilmesi için biz o verinin, hani veri dediğimiz şeyi gruplayıp, sıralayıp, filtreleyip özetlememiz gerekir. Yani analizini yapmamız gerekir ki bu artık bizim için bir bağlama oturabilsin. Önemi açısından da yani tanımını anlamak önemli ama nasıl kullanabileceğimiz ya da günümüz için neden önemli hale geldiğini tartışmak da şu bağlamda etkili. Aslında dijitalleşme, yani ilkel data, dijitalleşen data ya da doğuştan dijitalleşmiş olan veri ve benzeri birçok kavram hayatımıza girince aslında önemi katlanarak artıyor. Yani veriyi kullanan, kullanmayı bilen, işleyebilen, ondan değer yaratan, problemini çözen, karar alabilen, bunu bir hizmete ya da bir çıktıya dönüştürebilen toplumlara ciddi derecede katkı sunuyor. O yüzden önemli. Yoksa veri her zaman hayatımızda önemli bir yere sahip.
Evet, çok teşekkür ederim. Tam da dediğin gibi aslında veri hem iş dünyasında hem sanatta, tıpta, yüksek öğretimde, her alanda artık yani veriyi işleyebilen, onu analiz edebilen, anlayabilen kişilere ihtiyaç var ve bu artıyor. Bu anlamda veri okuryazarlığını sormak istiyorum. Çünkü bu tür beceriler, bilgi ve beceriler aslında belli bir okuryazarlıkla da ilgili. Veri okuryazarlığı nedir? Diğer türlü okuryazarlıklardan nasıl ayrılıyor? Ne gibi farkları var? Biraz onu da konuşabilir miyiz?
Tabii ki yani aslında belirttiğin gibi aslında veriyle çalışırken bazı ihtiyaçlara, bazı becerilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu beceriler veriyi nasıl toplayacağımızı gerçekten bilmek, veriyi nasıl bir araya getireceğimizi bilmek ve topladığımız verinin niteliğini, kalitesini anlayabilmek ve onu yorumlayabilmek, yani analiz edebilmek ve ardından onunla yani görselleştirme olabilir ya da işte başka bir çıktı olarak nihayetinde kullanabilmek. Aslında biz veri okuryazarlığını veriyle çalışırken ihtiyaç duyduğumuz becerinin bütünü olarak tanımlıyoruz. Her disiplin kendine göre yorumluyor. Mesela işte sağlık verisinde, sağlıkla çalışanlar işte sağlıkla veri okuryazarlığı şeklinde tanımlıyor ya da istatistiki okuryazarlık olarak tanımlıyor ama özetle aslında veriyle olan ilişkimizin daha akıcı, daha doğru, daha fayda odaklı gelişmesini sağlayan beceriler bütünü. Ve bu tanım da aslında hani yeni gibi gözükse de veri devriminden doğan bir kavram. Yani verinin nerede olduğunu bilmek, bulmak, toplamak, işlemek, düzenlemek, analiz etmek, bu sonuçların hepsini aslında kapsıyor. Etkisi ise, yani yaygın olarak etkisi ya da önemi açısından bakmak gerekirse, hani hem tanımını yapmak biraz aslında sektöre ya da kuruma göre değişse de özde aslında bu beceriler bize büyük veriyle, küçük veriyle ya da açık veriyle çalışma, yani aslında ekonomik etkisi ciddi derecede büyük bir alan, veri okuryazar olmak ya da veri okuryazarlığını doğru algılayabilmek. Diğer önemli etkisi ise aslında yerel sorunları, demografik sorunlar da olabilir. Yani her türlü sorunun çözümünde bize birazcık daha hızlı hareket etmemizi sağlaması. Yani bu belki biraz soyut olabilir söylediğim şeyler ama yani biz öngörebiliyoruz, seçimlerle ilgili anket yaptığımızda bir karar alabiliyoruz, depremle ilgili öngörüler, verileri yorumlayabiliyoruz, önlem alıyoruz ve benzeri bir sürü alanda aslında işimizi daha çok kolaylaştırmaya başlıyor. Çünkü bir kurumda ne kadar çok veri okuryazar varsa aslında birazcık daha tasarrufa gitmiş oluyorsunuz. Birazcık daha yaptığınız işi daha doğru yürütüyorsunuz. Aynı şey akademide de önemli. Yani öğrencilerinizin yıllık başarısını doğru algılamak, yorumlamak için ya da 20 yıllık bir başarıyı daha yorumlamak için aslında veriyi çok daha iyi okuyan, daha iyi yorumlayan insanlara ihtiyaç var. Diğer önemli alanı ise aslında veri okuryazarlığının, yani veriyi daha iyi anlayabilme, ilişkilenme, kullanabilme aslında biraz vatandaşların devletle olan ilişkisine de yardımcı oluyor. Yani hesap verilebilirlik, şeffaflık o çerçevede aslında birazcık sistemi de zorlayan bir gücü var veri okuryazarlığının. Diğer alanlarla, yani sorunun devamında sanırım hesaplamalı, medya, istatistiksel, bilimsel bilgi okuryazarlığıyla farkını konuşacaktık. Yani onu
ve biraz da belki dijital medya okuryazarlığıyla da farkını ortaya koyabilirsek.
Evet, tabii olur. Yani şöyle, aslında veri okuryazarlığı, yani tanımının barındırdığı tutum ve beceriler, aslında bu işte 6 tane okuryazarlık türü var. Bu sayı artabilir aslında ama bu 6 okuryazarlık türünden aslında çıkıyor. Çünkü yani veri okuryazarlığı bu 6 yaklaşımın 6'sıyla da etkileşime giriyor. Bunların oluşturduğu temeller üzerinde yükseliyor aslında. Yani bunlardan çok kopuk değil, daha geniş, daha kapsayıcı bir tanım olarak çıkıyor. Yani sadece siz medya okuryazarlığını tanımladığınızda aslında veri okuryazarlığı biraz onun birazcık daha üstünde yükselen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu tanımın yanı sıra ayrıca yani doğası gereği de aslında verinin kendisi de okuryazarlığın bir yani her bir alt türünden öğeler ilkeler barındırdığı için okuryazarlığın tam böyle okuryazarlık tanımının dışında birazcık daha genel bir çerçevede bize bir tanım çiziyor. Yani farkı şu aslında, hani belki biraz karışık anlatıyorum ama dijital okuryazarlığı tanımladığımızda dışarıda kalmaması gereken tanımlardan birisi veri okuryazarı. Çünkü bazı becerilere ihtiyacımız var. Sadece medya içeriğini okumak yeterli olmayabiliyor. Onu ilişkilendirebileceğiniz alt becerilere ihtiyacınız var. Yani doğal olarak veri okuryazarlığı aslında bu alanlarla etkileşimle, hatta bu alanlarla birlikte yükselen bir ana çatı tanım diyebiliriz. Çünkü yani uzun dönemde Tablo Pablo'nun yaptığı bir veri eğilimleri raporu var. O raporda şunu görüyoruz. Yani dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, istatistik okuryazarlık ya da bilimsel bilgi okuryazarlıkları 3. 4. sıraya gelmeye başladı. Çünkü hepsinde daha iyi işler yürütebilmek için, daha iyi araştırmalar yapabilmemiz için aslında kilit nokta veriyi ya da işte dijitalleşen içeriği çok daha etkin okuyabilmek, daha doğru ilişki kurmak, daha doğru yol iz sürmek ve benzeri. Yani biraz fark burada. Daha kapsayıcı bir tanımı karşımıza getiriyor.
Evet, geçen bölümde biz dijital saatte dijital yurttaşlıktan söz etmiştik biraz. Onun da pek çok hatta yaklaşık 9 tane alt kırılımı vardı ve orada enformasyona erişimin olması, enformasyonu anlayabilmek, yayabilmek, eleştirel yaklaşabilmek, bütün bunlar aslında dijital yurttaşlığın bir parçasıydı. Ben veri okuryazarlığını da biraz buradan anlıyorum anlattıklarından.
Evet. Evet doğru, çünkü aslında mesela yurttaşlar için hatta hani gerçekten ya da gazeteciler için bile aslında önemi şöyle ortaya çıkıyor. Biz eğer bilgiye, veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağımızı biliyorsak birazcık daha ileriden, birazcık daha öngörülü hareket etmiş oluruz. Ya da veriye soru sorabilme yeteneğimizin olması ya da yanıt alabilmek çalıştığımız ya da topladığımız veri üzerine, bu yine bizim yaptığımız işin niteliğini doğrudan etki ediyor. Ya da veride spesifik çıktılar bulabilmek, yani bir hikaye anlatabilmek, görselleşme yapabilmek ya da veriyi, yani biz kendi kişisel çalışmamız için ya da hedeflerimiz için önemli bir güce dönüştürdüğümüzde yine bu bizim hem dijital okuryazarlık, medya okuryazarlık ve diğer bütün okuryazarlıklar doğrudan ilişkisi oluyor. Ve tabii ki veriyle çok daha etkin çalışabilmek, rahat ve özgüvenli çalışabilmek, bu çok temel istatistik analizleri yapabilmek, bunlar hepsi yurttaşların en temelde aslında, yani biz bunu eğitimde lisansta da alabiliriz ama böyle maruz kaldığımız birçok dijital içerik aslında bize fark etmeden yavaş yavaş aslında daha fazla içeriği, dijital içeriği, veriyi okuyabilme dayatıyor. Yani daha fazla okumamız, daha iyi yorumlamamız gerektiğini söylüyor. Yani bir açıdan aslında yurttaşlar için önemi biz birazcık daha nitelikli çalışmaya ya da birazcık daha doğru karar almaya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Ve belki de bizi koruyan bir tarafı da var doğru yapıldığı sürece ve bu işi iyi anlayan insanlar olduğu sürece.
Tam da bu noktada belki de yurttaşların bu istatistikleri, verileri, çeşitli chartları okuyabilmesini kolaylaştıran herhalde en temel şeylerden biri de haberler, değil mi? Ve gazetecilerin bu verileri nasıl işleyebildikleri, bu verilere hangi soruları sorabildikleri. Tam da yeri gelmişken veri gazeteciliğiyle çok uzun yıllardır ilgilendiğini biliyorum. Veri gazeteciliğinin önemini ve içinde bulunduğumuz bu ortamda, özellikle pandemi sonrası dönemde muhtemelen veriyle daha içli dışlı olmamız ve onu daha iyi anlamamız, okumamız gerekecek. Veri gazeteciliğinin katkıları ne olabilir bu dönemde sence?
Yani aslında hani genel veri gazeteciliği bu pratikleri yapılmaya başladığından beri şunu belirtebiliriz. Bir, haber merkezlerinin her türlü veriyi daha etkin kullanmalarının yolunu açtı aslında hani veri gazeteciliği ve sızıntılarla çok daha etkin çalışabilme, haberleşme becerisi kazandırdı bu alan. Yani uzman sistemleri daha fazla etkin kullanıyor. Haber merkezleri büyük veri teknolojilerini kullanmaya başlıyor. Yani kendi aracını geliştiren haber merkezleri olduğunu görüyoruz. Ve daha da önemlisi, hani nicel ve nitel veriden bahsettik ama kategorik veriyle çalışma becerileri çok güçlendi. Çünkü aslında temel sorunumuz bu. Yani kategorik veri arttıkça onunla başa çıkma hünerimiz de gerçekten 3-4 kat artıyor. Durak çok doğrudan etkisi oldu. Hatta şöyle de belirtmek isterim. Pandemi sürecinde birçok haber merkezi aslında Hani genelde hani veri gazeteci bir avuç datayı sever tarafından çok fazla tutkuyla takip edilen ya da üretilen bir alan gibi görülürken aslında hiç olmadığı kadar pandemi sürecinde biz görsel okuryazarlığın yani veri gazeteciliği bağlamındaki görsel okuryazarlığın gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. Hatta haber merkezleri datayla çalışanlar, veriyle aktif çalışanlar bile neden pandemi verisini hemen görselleştirmemeleri gerektiğini altını çizip birçok oturum ve konferans düzenlemeye başladı. Yani nitelikli veriye ulaşmanın sıkıntısı, DNA datası ya da işte pandemi virüs ve benzeri dataları nasıl çalışacağız? Biyologlarla mı çalışacağız? İşte virüs çalışanlarla mı ya da işte enfeksiyon çalışanlarla mı yürüteceğiz şeklinde çok önemli büyük haber merkezleri, hatta küçük haber merkezleri de aslında hiç zaman kaybetmeden bu alanda kendilerini aydınlatacak çalışmalar yürüttüler. Yani aslında veri gazeteciliği açık verinin, derdi verinin önemini güçlendirdi. Edim hakkını, veriye erişimi, veri etiğini, veri gazeteci araçları gibi konuları gerçekten haber merkezinin odağına aldı. Yani bunu hani şey değil, bu böyle hani içi çok da boş bir şey değil. Hakikaten bugün mesela New York Times 30-40'a yakın insanı sadece veri gazeteciliği için istihdam ediyor. Washington Post mesela 5-6 ay önce artık bir veri gazeteci departmanı kurdu. Yani bir bölümden bir departmana geçti ve şu anda Stanford Üniversitesi ile birlikte ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı ve künyesinde çalıştırdığı insanlar Nobel ödüllü, istatistikçiler, ekonomistler çok büyük bir kazanım sağladı aslında. Hani artısı çok fazla. Yani biz şu anda ben 3 yıldır Sigma yarışmasını ön jürisindeyim. Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan hatta Orta Doğu'dan çok önemli veri gazeteci projeleri görüyorum. Yani yolsuzluk, insan hakları, organize suçlar, insan kaçakçılığı, istismar gibi alanlarda çok da efektif ve etkin çok daha fazla veri topladıklarını görüyoruz. Yani her anlamda önemli bir kazanım sağladı. En önemlisi de aslında iş birliği kültürünü geliştirdi. Bunu nereden, neye temellendirerek söylüyorum? Mesela datajournalism.com, GIJN.org kurumları düzenli olarak gazetecilerin becerilerinin nasıl geliştiğini, zaman içerisinde nasıl evrildiğini gösteriyor ve burada şey görüyoruz. Çok ciddi bir kod programlama öğrenme bilgisi arttığını, analizle etki şekilde çalışabilen, yani analiz yapabilen gazeteci sayısının arttığını görüyoruz. Yani hem doğrudan çok büyük bir etkisi oldu, hem de çalışma kültürünün hem de dijital içeriğin nasıl daha etki şekilde haberin bir parçası olduğunu öğrendik aslında ve öğrenmeye devam ediyoruz ve gazeteciliği sayesinde.
Çok teşekkür ediyorum Pınar'da. Gerçekten konuyu biz birazdan doçent doktor Akın Ünver'le de konuşmaya devam edeceğiz. Tam da kodlama ve hesaplamalı sosyal bilimler, peki bu veriyle olan ilişkimizin neresinde, birazcık Akın Hoca'yla da onu konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum yeniden bizlere katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Oku. Dinle, izle. Kısa Dalga.
Yeniden merhaba. Az önce söylediğim gibi doçent doktor Akın Ünver ile devam edeceğiz bugünkü podcast söyleşimize. Akın Ünver, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda yaptığı çalışmalarda uluslararası ilişkilerin terör, çatışma, savaş ve güvenlik alanlarına odaklanıyor. Son zamanlarda daha interdisipliner metotlarla, daha melez metotları kullanarak internet ve sosyal medyanın çatışma, uyumsuzluk, kriz ve acil durumlarda nasıl kullanıldığıyla ilgileniyor. Bu konularda çalışmaları var. Hali hazırda da İngiltere'nin Uluslararası Veri Bilimi Laboratuvarı olan Alan Turing Enstitüsü'nde proje yürütücüsü olarak araştırmalarına devam ediyor. Akın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba hocam.
Merhabalar. Az önce Pınar Dağ ile veri okuryazarlığını, veri gazeteciliğini konuştuk. Şimdi de seninle aslında bir başka önemli alan, sosyal bilimlerde verinin kullanımı ve verinin önemini konuşmak istiyorum. Sosyal bilimler için veriyle uğraşmak bazen hani hepimiz çok matematiksel backgroundlardan gelmediğimiz için kolay olmayabiliyor. Sence sosyal bilimle data science nasıl birleşiyor, nerede birleşiyor, oradaki fırsatlar ya da zorluklar neler oluyor araştırmacıların karşılaştığı?
Vallahi aslında şimdi sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hatta psikoloji akademik dergilerinde işte en etki faktörü yüksek olan mesela 10 dergiye baktığımız vakit bütün sosyal bilimlerin hani üst düzey dergilerinde aslında sayısal metotlar birazcık domine etmiş vaziyette ortalığı. Onun için zaten bu veri bilimi ortada yokken bile işte istatistik, matematiksel modelleme falan gibi aslında klasik metotlar bütün sosyal bilimleri ufaktan böyle hükümranlığı altına almaya başlamıştı. Kendi alanım siyaset bilimi olarak söyleyeyim. Aslında siyaset bilimi çok yani kalitatif gibi düşünülen bir şey ama bizim en büyük dergilerin geçen bir şey istatistik yayınlandı. %90'ı matematiksel metot yayınlanan makalelerin. Yani bir noktada aslında tam tersine dönüp şeyi sormamız gerekiyor. Yani kalitatif metotlar ölüyor mu falan gibi bir soru sormamız lazım işin gidişatına bakarak. Çünkü son 10 senede %68'den başlamış matematiksel metotlar şu anda %94 seviyesinde. Yani bütün disiplini artık tanımlayacak hale gelmiş. Onun için mesela doktorada birisi işte matematik çalışmayacak olsa bile kendi tezinde yine de okur yazarlığını öğretmek zorunda lisansüstü departmanlar. Yani bir istatistik dersi şart, bir işte matematik dersi şart. Doktora ya yani iyi doktora bölümlerinde zaten bunsuz mümkün değil vaziyette. Hal böyleyken işi biraz daha programlamaya ve yani bilgisayar mühendisliğine kaydıran kısım sosyal medya oldu aslında. Ve özellikle bu klasik anlamda yeni medya analizi diye zaten var olan bir disiplinin içerisinde fizikçilerin ve matematikçilerin ve bilgisayar mühendislerinin girmesiyle başlayarak tabii çok yüksek hacimli verilerle bunlar çalışmaya başladılar. Bunun neticesinde de bu işte programlamalı sosyal bilimler, computational social science dediğimiz mesele ortaya çıktı. Yani bunu klasik istatistik yöntemlerinden ayıran şey nedir? Çünkü yani 1970'lerden beri aslında matematiksel yöntemler kullanılıyor sosyal bilimlerin içerisinde. Ama bu programlamalı kısmı tamamen sosyal medya ve dijital iz verisiyle ilgili. Yani bir kısmı sosyal medya verisi, bir kısmı işte login, logout verileri, bir kısmı işte coğrafi lokasyon verileri. Dolayısıyla son 10 senede insan davranışlarını ölçmek ve onlardan bilgi üretmek için çok yeni tipte verilerin kullanımımıza açıldığını görüyoruz. Ve aslında nasıl işte son 15-10 senede disiplin bir şekilde böyle matematiksel metotlara kaydıysa şimdi de bu tarz programlamalı metotlara kayıyor diyebiliriz aslında.
Peki burada kalitatif metotların biraz acaba ölüyor mu dedin ya da can mı çekişiyor diye sormak lazım. Ama bir yandan da bazı araştırmalarda biliyoruz ki bu hesaplamalı ya da programlamalı çalışmalarla kalitatif metotları birleştirmeye çalışıyor. Böyle bir hani mixed metot, karışık metot dediğimiz çalışmalar var. Ama orada da kalitatif bir geçmişten gelen araştırmacının veriyle o şekilde uğraşması zor olabiliyor. Bu konuda araştırmacılar bunu nasıl aşıyorlar ya da senin aklına gelen örnekler var mı?
Aslında yani iyi bir kalitatif araştırmanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Yani hala araştırma kalitesi açısından kalitatif yöntemler her şekilde programlamalı yöntemlere kıyasla çok daha ilginç ve uzun vadeli sonuçlar sunuyor. Buradaki problem hani acaba can çekişiyor mu dediğimiz noktada modern akademinin iş yüküyle alakalı. Yani bir kalitatifçi, bir kantitatifçi, bir de programlamalı sosyal bilimler çalışan 3 akademisyeni yan yana koyuyorsunuz. İyi bir kalitatif araştırma en iyi ihtimalle 1,5-2 sene süren bir şey olduğu için daha veri toplama ve veri analiz noktasına geldiğinde programlamalı sosyal bilimci işte 4 milyon veri çekip onu çoktan analiz edip 5 tane makale submit etmiş noktaya geliyor. Yani bu biraz modern akademinin o tüketim ve üretim kriziyle ilgili de mesele. Evet. Dolayısıyla şimdi iyi üniversiteler dediğimiz üniversitelere baktığımız vakit tabii ki kalitatifçiler her zaman var. Ve onlar çok iyi araştırmalar da yapıyorlar. Fakat şeye baktığınızda yani kimler proje alıyor, kimler fon alıyor, kimlerin işte yayın çıktısı daha fazla dediğimiz vakit bölümlerin dekanları, bölüm başkanları, dekanlar, rektörler önlerine o hani sayısal olarak o iz düşümü aldıkları vakit tabii ki kantitatif veya programlamalı araştırmacılara daha çok kaynak ayırır hale geliyor. Bu ulusal düzlemde de öyle. Yani Amerika'daki National Academy of Sciences veya İngiltere'deki Royal Academy'ye baktığınız vakit giderek şey azalıyor. Yani işte etnografi yapacak ya da işte saha araştırması yapacak projelerin fonları azalıyor. Bu tarz işte yüksek hacimli son 10 senenin Twitter analizini yapacağım 140 milyon tweet veri setiyle falan tarzında araştırmaların daha çok fon aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında bir akademik piyasa krizi sebebiyle böyle oluyor diyebilirim.
Evet, çok aslında önemli bir noktaya değindin bizim açımızdan, yani sosyal bilimciler, araştırmacılar açısından. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bir süredir de bu programlamalı sosyal bilimler yaz okulunu yürütüyorsun, yürüttün. Burada gözlemlerin neler oldu? Genç araştırmacıların ya da öğrencilerin veriyle olan ilişkisi, veri okuryazarlığı seviyeleri ya da bu konuya olan, bunu öğrenmeye olan hevesleri nasıl? Bununla ilgili gözlemlerini aktarabilir misin? Yani bu veri okuryazarlığı ve hatta veri artık data fluency deniyor zannediyorum, değil mi? Hani data literacy değil.
Tabii.
Data fluency, yani bu konuda akıcı olmak. Sanki bir dili akıcı konuşuyormuş gibi veriyle akıcı bir biçimde hemhal olabilmek diye ancak çevirebiliyorum şu anda. bu konudaki gözlemlerini de alabilir miyim?
Tabii, yani talep ve ilgi çok var. Türkiye'de özellikle inanılmaz derecede ilgi var bu yöntemlere. Fakat tabii biz bunu İstanbul'da yaparken işte Kadir Has'ta yapıyorduk 3 senedir. Şimdi işte Özyeğin Sabancı ortak yapmaya başlayacağız. Geniş coğrafyadan da talep geliyordu bize. Yani çünkü o Summer Institute in Computational Social Science, yani programlamalı sosyal bilimler yaz okulu, aslında Princeton ve Duke üniversitelerinin beraber başlattığı bir şey, çok popüler oldu. Dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Oxford, Cambridge, Amerika'da işte Chicago, UCLA, Türkiye'de de ilk biz başlatmıştık Kadir Has'ta. Tabii ilk biz başlattığımız vakit yani işte Tunus'tan, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Türkmenistan'dan, yani çok geniş bir coğrafyadan da biz talep almaya başladık. Bir noktada işte fena iş yapmadığımız için Arjantin'den, Hindistan'dan, Çin'den de bize talep gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla yani farklı ülkeler açısından karşılaştırmalı bir gözlem sunabilirim. Türkiye'deki talep çok fazla diğer yerlere kıyasla. Herkes bu işe girmeye çalışıyor Türkiye'de. Fakat tabii bitmiş ürün görüp ona heveslenip onun nasıl yapıldığını öğrenmeye başladıkları zaman o bir dakika bu çok zormuş, ben vazgeçtim falan tarzı şeyler ortaya çıkıyor. Biraz işte hadi başlıyoruz R öğrenmeye, hadi bakalım Python öğrenmeye başlıyoruz. Haydi işte İlk kodları yazıyoruz. Tabii biraz şey öğrenme eğrisi çok yüksek çıkınca o baştaki çok büyük heves birdenbire ya bir dakika ben gideyim düzgün etnografik çalışmamı yapayım ya da işte arşiv çalışmamı yapayım'a dönüyor. Şeye baktığımız vakit, yurt dışına baktığımız vakit artık sosyal bilimlerin lisans seviyesine kadar inmiş vaziyette programlamalı yöntemler. Yani daha ikinci sınıftan bir sosyoloji departmanı, işte bir siyaset bilimi departmanında R görmeye başlıyorsunuz en iyi ihtimalle. Ya da işte dördüncü sınıfta Python görmeye başlıyorlar. Onun için burada böyle bir saman alevi gibi yanıp işin içini öğrenmeye başlayınca of bir dakika çok zormuş deyip geri çekilen çok oluyor. Evet. Yurt dışında daha erken başladıkları için bu işe, hani bu işe girmek isteyen zorluk seviyesini bildiği için tamam ben bunu işte 3 senemi ayıracağım deyip başlıyor, orada devam ediyor. Fark bu.
Evet, aslında bir yandan da sen bunları söylerken hiç demek istemediğim bir şey diyeceğim. Bizim zamanımızda böyle dersler yoktu. Lisansta, hatta yüksek lisansta bile yoktu. Bu artık lisans seviyesinde, birinci, ikinci sınıf seviyesinde biz de veriyoruz kodlama dersleri. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Podcast'in başında Pınar'la da konuştuk. Biraz pandemiden bahsettik. Pandeminin aslında bu yarattığı disruption'la birlikte hem iş dünyası, hem akademi, hem sanat, her yerde bir dijital dönüşüm ya da dijital hızlanma söz konusu oldu. Artık aralığın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Seni de bulmuşken böyle bir öngörüm var mı 2022'ye dair, veri bilimi ya da hani sosyal bilimlerde bir takım dönemeçler dönecek miyiz bu konuda, ne dersin?
Evet, Türkiye'de tabii şu anda dijital dönüşüm diye bir gündem var. Hem devlette hem kurum şeylerde, şirketlerde. Bu dijital dönüşümün tam ne olduğunu bilmeden insanlar hadi dijital olarak dönüşüyoruz diye bir süreç başlatıyorlar. İşin içerisinde de kayboluyorlar genellikle. Bu dijital dönüşüm gündemi tabii bir söylemsel olarak herkesi bir motive edecek kısa vadede, ama işte Türkiye'deki hani bu konudaki ilgi gibi, yani tamam dijital dönüşelim, tamam hadi programlama öğrenelim, hadi Python öğrenelim falan diye bir başlayıp yani işin zorluğunu ya da ona ayrılacak olan hem maddi kaynak, hem de zaman, hem de efor kaynağını insanlar bir görünce acaba devam edecekler mi, yoksa ya yok bir dakika bu çok zor işmiş, ben bunu başkasına taşıyayım mi diyecekler işin sonunda. Onu göreceğiz, ama 2022 senesi kesinlikle çok böyle anahtar kelimelerin, buzzwordlerin ortada olduğu bir şey olacak. İşte yapay zeka dönüşümü, blockchain dönüşümü falan tabii. Yani ne anlama geliyor bu peki? İşte bilmiyoruz, ama rakip ülke veya rakip kurum böyle bir şeye başlattı, biz de başlattık. Peki ne yapacaksınız bunun içinde? Bilmiyoruz falan tarzı tartışmalar çok göreceğiz 2022'de.
Evet, muhtemelen dediğin gibi bazı keywordler ya da buzzwordler, anahtar kelimeler üzerinden pek çok şey okuyacağız, dinleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum podcastımıza katıldığın için Akın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşürüz.
Dijital Saat'in 3. bölümünde Pınar Dağ ve Akın Ünver hocalarımla birlikte veri konusunu hem gazetecilik açısından hem de sosyal bilimlerde programlamalı araştırmalar alanında yaşanan değişimler ve dönüşümler açısından ele aldık. Bir sonraki Dijital Saat'te görüşmek üzere.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.